Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam'ın önündeki engelleri kaldırma gayretini, çabalarını 3 dönemde incelemek mümkündü. Bunun birincisi Mekke dönemi, sabır ve tahammül dönemiydi. Medine dönemine geldiğimiz zaman orada cihat, savaş ve gazveler dönemi yaşanmış oldu. Onunla ilgili örnekler, açıklamalar, Efendimizin bu konudaki örnekliğini anlatmaya gayret gösterdik önceki programlarımızda. Üçüncü dönemini ise sulh dönemi devresi teşkil ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde sabır ve tahammül göstermiş. Medine'nin ilk yıllarında cihat ve gazveler yapmış. Hicretin 6. yılında Hudeybiye anlaşması musalahası ile sulh ve barış imkanını elde etmişti. Ta bu hicretin 6. yılında Hudeybiye anlaşmasına kadar böyle geniş çaplı bir anlaşma, bir sulh imkanı oluşamadı. İlk defa Hudeybiye ile beraber böyle bir imkan elde edilmiş oldu. Tahakkuk eden, gerçekleşen bu sulh ortamı İslam tebliğinin yayılması için bir dönüm noktası olmuştur. Ve Cenab-ı Hak bunu Hudeybiye anlaşmasını Fetih Suresinin 1. ayet-i kerimesinde Estağfirullah inna fetahna leke fethan mubina. Ey Resulüm, şüphesiz ki sana biz apaçık bir fetih ihsan ettik, verdik. Hem kendisi apaçık bir fetihtir, hem de kendisinden sonra gelecek nice fetihlerinde anahtarı, kapısı olacak. Fethul futuh, fetihler fetihdir Hudeybiye anlaşması. O şekilde apaçık fetih olarak bunu isimlendiriyor ve müfessirlerimizin pek çoğu da Fetih Suresi 1. ayetteki fethin Hudeybiye anlaşması olduğunu ifade ediyorlar. Hudeybiye'de Mekkeliler Kabe'yi tavaf etmelerine izin vermeyince Müslümanlar çok üzüldüler. Hatta kızdılar. Hatta savaşmayı bile düşündüler. İşlerinden Efendimiz Aleyhisselam'a ya Resulallah biz buraya Beytullah'ı ziyaret etmeye geldik. Kurbanlarımızı da getirdik. Efendimiz Aleyhisselam Hudeybiye anlaşmasını yaparken de işte biz Beytullah'ı tavafta alıkonduk. Kurbanlarımızın haremde kesilmesine engel olundu. Müslüman olarak bize gelip sığınan iki kişiyi de Ebu Cendel ile Ebu Basir'i Resulullah geri verdi. Yani bu Hudeybiye'nin nasıl fethi olabileceğini ifade etmek isteyenler oldu. Ama Allah Resulü bütün bu zahiren olumsuz gibi gözüken durumları hiçbirisini dikkate almamak suretiyle Cenab-ı Hak'tan almış olduğu emir ve talimat doğrultusunda Mekkelilerle, Kureyş'le Hudeybiye anlaşmasını yapmış oldu. Her ne kadar Efendimiz haricinde ve Efendimizin yanında birkaç kişi haricinde bu Hudeybiye Anlaşması'nın bir zafer değil, bir hezimet olduğu şeklinde işlerinde böyle bir kanaat oluşmuş olsa da daha sonra ortaya çıkacağı üzere gerçekten bu anlaşma çok büyük bir fetih olmuştur. İşte bir kısım sahabenin biz Beytullah'a tavafta alıkondu, kurbanlarımızı kesemedik, Kabe'yi tavaf edemedik tarzındaki sözleri Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşınca Peygamberimiz Aleyhisselam bu anlaşmanın en büyük fetih olduğunu, sulh ortamında İslam'ın suhuletle tebliğ edilip yayılacağını izah ederek bu vesileyle şöyle buyurmuştur. Evet, bu anlaşma, bu Hudeybiye anlaşması, müsalahası en büyük fetihtir. Müşrikler sizin kendi beldelerine gidip gelmenize ve işinizi görmenize razı olmuş, gidip gelirken de emniyet ve selamet içinde bulunmanızı istemişlerdir. Buna razı olmuşlardır. Onlar şimdiye kadar istemedikleri, hoşlanmadıkları İslam'ı böylece sizlerden görecek ve öğreneceklerdir. Allah sizi muzaffer kılacak, gittiğiniz yerden salimen ve ganimen kazançlı olarak döneceksiniz. Bu ise fetihlerin en büyüğüdür. Yani Hudeybiye'nin büyük fetih olduğunu Efendimiz Aleyhisselam tekrar tekrar yeri geldikçe sahabe-i kirama beyan etmişlerdir. Onların bu konudaki kanaatlerini pekiştirmek üzere. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hudeybiye sulhu hakkında şöyle bir değerlendirme yapıyor. İslam'da Hudeybiye fethinden daha büyük bir fetih olmamıştır. Fakat halk kısa ve dar görüşlü olduklarından bu anlaşmaya itiraz etmişlerdir. İnsanlar Allah ile peygamber arasındaki işlerde aceleci olmaktadırlar. Yüce Allah ise onlar gibi acele etmez. Dilediği işi kıvamına gelip olgunlaşmadıkça yapmaz. Barış, sulh her zaman için hayırlı ve bereketlidir. Yani bu ister devletler arası olsun, ister yine insanlar arası olsun, ister kadın erkek yani karı koca arasındaki münasebetlerde olsun, bütün beşeri ilişkilerimizde şartlarına uygun tarzda Allah'ın razı olacağı şekilde bir barışı sağlamak, sulh yapabilmek ve barış içerisinde bulunmanın çok hayırlı olduğu ayet-i kerimede şöyle dile getiriliyor. Nisa suresi 128. ayet-i kerime ve sulhu hayır. Sulh ise daha hayırlıdır. Tabi bu ayet-i kerimenin içinde yer almış olduğu ayet-i kerime aile hayatıyla alakalı bir ayet-i kerimedir. Ve ev içerisinde, aile içerisinde karı koca arasındaki bir kısım olumsuz durumların barış yoluyla, sulh yoluyla çözümünü istemektedir. Yani zaman zaman kadın tarafından problem çıkarsa onun telafisi için erkeğe bir kısım yollar göstermekte Cenab-ı Hak. Nasihat etmek, yatakları ayırmak, gerektiği zaman biraz yaralamayacak derecede biraz fiziki şiddet uygulamak. Eğer problem erkek tarafına çıkacak olursa da bu kez karşılıklı bir kısım maddi imkanlar tanımak suretiyle, bu zaman zaman da kadının beyine, kocasına maddi bir menfaat sağlama şeklinde olabilir. Yani kendi haklarımızdan fedakarlık yaparak karşı tarafa biraz maddi menfaat sağlamak suretiyle kavganın sonlandırılması ve bir barış, sulh ortamının oluşması bunun devamlı faydalı olduğunu, hayırlı olduğunu, kavga etmekten, sürtüşmektense barışmanın daha faydalı olduğunu Cenab-ı Hak burada beyan buyuruyor. Ama ayet-i kerime ve sulhu hayır, barış, sulh daha hayırlıdır. Bu sadece karı koca arasındaki münasebet ilgili değil. Aslında yine Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği, istediği şartlar içerisinde her kademede, hatta işte Efendimiz Aleyhisselam zamanında Müslümanlarla müşrikler arasında bile, devletler arası münasebetlerde bile barışı sağlamanın devamlı hayırlı olduğu yönünde ayet bize bir yol göstermektedir. Bir ufuk göstermektedir. Tabii ki Sulh derisi deyince ilk olarak aklımıza ifadede buyurduğumuz gibi ve ayet-i kerimede yer aldığı gibi en büyük barış, en büyük müsalaha, anlaşma Hudeybiye'de Mekkelilerle Efendimiz Aleyhisselam arasındaki yapılan Hudeybiye anlaşmasıdır. Ve bu fevkalade hayırlı olmuştur. Çok büyük bir fetih olmuştur. Bunu tefsir ve siyer kaynaklarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda bu barışın Müslümanlara neler kazandırdığını şu şekilde maddeleştirmek mümkündür. Öncelikle bu Hudeybiye barışı vesilesiyle o güne kadar İslam'ı ve Müslümanları azınlık olarak gören, onları tarih sayfasından silmek için elinden geleni ardına koymayan ve bu hususta diğer Arap kabilelerinin de arkasına alan Kureyş, yani Müslümanları adam yerine koymuyorlar. Peygamberin Müslümanları, onları bir güç olarak görmüyorlar. Yani yok edilmeleri gereken bir parazit, bir bir grup olarak görüyorlar. Bedir'de böyleydi, Uhud'da böyleydi, Endek'te böyleydi. Yani bunları hepsinin kökünü kazıyalım, öldürelim, yok edelim ve bunlardan kurtulalım diye bakıyorlardı. Ama Hudeybiye barışıyla beraber Kureyş resmen İslam devletini ve Müslümanları kabul etmek mecburiyetine kalmıştır. Yani siyasi bir varlık olarak, siyasi bir güç olarak, siyasi bir devlet olarak Kureyş karşısında Medine'deki Efendimiz Aleyhisselam'ın kurmuş olduğu devleti resmen kabul etmek durumunda kalmıştır. Bu Müslümanlar lehine çok büyük bir başarıdır. Bunu sağlayan da Hudeybiye Anlaşması olmuştur. Bu barış döneminde İslam tebliğine yeni imkanlar ve yayılma sahaları açılmıştır. Bu sayede Müslümanlar müşriklerle bir araya gelmeye, onlara Kur'an-ı Kerim dinletmeye ve İslam hakkında açıktan açığa konuşmaya başlamışlardır. Müslümanlıklarını gizleyenler de artık inançlarını korkusuzca ilan etmeye başlamışlardır bu vesileyle. Peki daha önce böyle miydi? Hayır. Bundan önce iki taraf birbirleriyle rahatlıkla görüşemiyorlardı. Barıştan sonra müşrikler Medine'ye serbestçe geliyorlar. Müslümanlar da Mekke'ye serbestçe gidiyorlardı. Yani ticari maksatla, başka vesilelerle. Oradaki aileleri, dostları ve diğer insanlara görüşüp konuşma imkanı buluyorlardı. Artık Allah Resulü'nün hal ve hareketleri, mucizeleri, ahlakı ve yolunun güzelliği hakkında Müslümanların verdikleri bilgiler ve öğütler dinlenir olmuş, müşriklerin kalpleri yumuşayıp İslam'a meyletmeye başlamıştı. Zaten çöllerde oturan Araplar da Müslüman olmak için Kureyş müşriklerin iman etmelerini bekliyorlardı. Diyorlardı ki biz bekleyelim, özellikle çevre Arap kabileleri, Bedeviler, Medine etrafında olsun, Mekke etrafında olsun, biz diyorlardı işe burnumuzu sokmayalım, bekleyelim. Muhammed kendi kabilesiyle şu kavgasını bir sonlandırsın. Eğer Kureyş galip gelirse zaten efendim biz bir renk vermedik, öyle devam edip gideriz. Ama eğer Muhammed galip gelir, Kureyş de neticede teslim olursa demek ki o zaman bunun hak peygamber olduğu ortaya çıkar. Biz de gideriz, Müslüman oluruz diyorlardı. Onu bekliyorlardı. Bu müddet içinde İslam Arabistan'ın her köşesine yayılmış, şirk safında en ileri gidenler Amr bin As, Halid bin Velid ve benzeri Müslüman kişiler, yani müşriklerin önde gelenleri bu müddet içerisinde barış döneminde Müslüman olmuşlardı. İslam temsilcileri emniyet içerisinde çeşitli bölgelere gitmişler, her vesileyle insanlara İslam'ı anlatma imkanı bulmuşlardır. Bu dönemde Müslüman onların sayısı kat kat arttı. İmam Zuhri diyor ki, İmam Zuhri Hudeybiye müsalasının sonucunu Allah Resulü'nün bu konudaki hadislerinden yararlanarak şöyle açıklıyor. Yani bu barış Müslümanlara ne getirdi? İslam'ın tebliğine nasıl bir katkı sağladı? Büyük müfessir İmam Zuhri şu tespitte bulunuyor. Daha önceleri Müslümanlarla müşrikler karşılaştıkları her yerde savaşmış ve çarpışmışlardı. Hudeybiye barışı olunca harp ve çarpışma bırakıldı, sona erdi. İki taraf arasında güven ortamı teşekkül etti. Birbirleriyle görüşüp kaynaşma imkanı buldular. Hatta muhtelif konularda yardımlaşmaya bile başladılar. Bu sırada kime İslam'dan söz açılsa biraz düşündükten sonra hakikati kavruyor ve hemen Müslüman oluyordu. Müsalahadan, anlaşmadan sonra 2 yıl içinde İslam'a girenler, bundan önceki 19 sene içinde Müslüman olanların sayısına ulaşmış, hatta daha da fazla olmuştu. İbn-i Hişam buna şu sözleri ilave eder. Cabir bin Abdullah'ın söylediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiye'ye 1400 kişiyle gitmişti. Bundan 2 yıl sonra Mekke'nin fethine ise yanında 10.000 kişi, diğer bir rivayete göre yolda katılanlarla beraber 12.000 Müslümanla Mekke'nin fethine gitti. Yani 1400 kişi idi Hüdeybiye'de, 2 yıl sonra 12.000 Müslümanla beraber Mekke'nin fethine Efendimiz Aleyhisselam gitti. Bu rakamlar İmam Zuhri'nin tespitinin ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir. Ve ondan sonra Mekke'nin fethinden sonra 2 yıl sonraki Veda Haccı'nda ise Müslümanların sayılarının 100.000'in üzerinde 120 ve 150 bin olduğu ifade edilmektedir. Ki bunda da yine Hudeybiye anlaşmasının çok önemli bir yeri vardır. Müsalahadan 2 yıl sonra Mekkeliler anlaşmayı bozdular. Buna rağmen Allah Resulü sulh ortamının devamını sağlamak için büyük gayretler gösterdi. Anlaşmayı bozmaları üzerine Mekke'ye yürümek istediği halde bunun kan dökülmeden halledilmesi için birçok stratejik tedbirler aldı. Öncelikle ashabına sefer için hazırlanmalarını emrettiği halde nereye gidileceğini gizli tutarak niyetinin ne olduğunu açıklamadı. Hatta en yakın dostu ve sırdaşı Ebubekir bile Mekke'ye gidileceğini anlamamış, kızı ve Resulullah'ın zevcesi Hazreti Ayşe'ye seferin nereye olacağını sormuştu. O da bilmiyorum, belki Beni Süleymlere, belki Sakiflere, belki de Havazinlere gitmek istiyor olabilir demişti. Yani Resul Efendimiz'in Mekke'nin fethiyle ilgili yapmış olduğu bu hazırlığı o kadar gizli tutuyordu ki kızı Hazreti Ayşe, hatta kayınpederi ve en yakın dostu Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bile bunu gizliyordu. Efendimiz yine Mekkelilerin herhangi bir savaş hazırlığı yapmamaları ve sulh yoluyla fethin gerçekleşebilmesi için yolları tutturmuş, Mekke'ye hiçbir haber ve casusun gitmesine imkan vermemiştir. Nitekim onun yaptığı şu duada bunu göstermektedir. Allah'ım, yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşlilerin casus ve habercilerini tut, onları görmez ve işitmez kıl, Kureyşlilerin gözlerini bağla ki beni birdenbire karşılarında bulsunlar. Medine'den hareket ettiğinde de yine Kureyşlileri şaşırtmak için aksi istikametteki müttefik kabilelere uğramış, daire biçiminde bir yol takip ederek hedefinin ne olduğuna dair belirsizliği iyice artırmıştır. Mekke yakınlarına varınca her askerin ayrı bir ateş yakarak sayının çok görülmesini temin etmesi de yine bu maksattadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam ve Müslümanlara bu kadar büyük imkanlar sağlayan barışı, sulhü temin etmek için tam 19 sene mücadele etmişti. Gerekli güç ve kuvvet elde ettikten sonra bu gücü insanları öldürüp ülkelerini fethetmek için değil, onların gönüllerini Allah'a açmak için kullanmıştı. Alemlere rahmet ve hidayet olarak gönderilen bir peygamberden ancak bu beklenirdi. Allah Teala Müslümanların savaş ve barış konusundaki bu anlayışlarını şu şekilde ayet-i kerimede dile getirmektedir. Yani Müslümanlar ne için gayret gösterirler, ne için hizmet ederler, ne için çalışırlar, niçin güç elde etmek isterler, hedefleri nedir? Müslümanların fert olarak, toplum ve devlet olarak şu işleri başarmak üzere çalıştıklarını, çalışma gerektirdiğini ayet-i kerime şöyle dile getirmektedir. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Biz müminlere yeryüzünde bir iktidar verirsek verdiğimizde اَقَامُ الصَّلَاةَ Onlar namazı, dosdoğru kılarlar, kıldırırlar, namazın kılınması için gerekli hazırlıkları yaparlar, şartlar oluştururlar. Toplumu, gençliği, insanları, kadın erkeği namaz kılmak üzere eğitirler, eğitimi gerçekleştirirler ve onların birinci gündemi namazdır, Allah'a tevhid ve Allah'a kulluktur. Bunu sağlamaktır. Kendileri bunu yaparlar ve sorumlu olduğu bütün topluma da bunu yaptırırlar. Bunun şartlarını hazırlarlar, eğitimini yaptırırlar. Ve atev zekate, zekatı verirler, verdirirler. Bunun için gerekli bütün çalışmaları yaparlar. Ve toplumu, toplum fertlerini zekatı vermek üzere gerekli bilgilendirme ve eğitimi sağlarlar. Ve emru bil ma'rufi, iyiliği emrederler. Ve nehü al münker, kötülüğü de yasaklarlar. Ve iyiliğin hakim olduğu bir toplum inşa etmeye çalışırlar. Ve lillahi akıbetül umur, bütün işlerin akıbeti de sadece Allah'a aittir. Allah Resulü'nün güç elinde olmasına rağmen Mekke'ye sulh ile girmek için yaptığı hazırlıklar, aldığı tedbirler ve gösterdiği olağanüstü gayretler işte bunun en açık göstergesidir. Zira onun en büyük arzusu hiçbir fert hariçte kalmamak şartıyla bütün insanların Müslüman olmasıydı. Mümkün olduğu kadar tabii. Mekke'nin fethinden sonra gücünün en zirvede olduğu bir anda umumi af ilan etmesi ve hepiniz yani intikam alma imkanı varken, bütün 20 yıl intikam alma imkanı varken hepsini affedip inneküm tulaka, hepiniz özgürsünüz, hepiniz efendim hürsünüz demesi de Efendimizin bu niyetinin ve bu hedefinin güzel ve harikulade bir tezahürü olduğunu görmekteyiz. Cenab-ı Hak, kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki gerektiği zaman sabır da olacak, tahammül de olacak, gerektiği zaman savaş da olacak ama Allah'ın razı olduğu bir barış ortamının Müslümanlara, İslam'a sağlamış olduğu fayda gerçekten hiçbir şeyin sağlamayacağı kadar büyüktür. Ama bu barış ortamı kendiliğinden doğmamıştır. Efendimiz Aleyhisselam bu barış ortamına ulaşabilmek için 19 yıl mücadele etmiştir ve sonra bu peşine barış gelmiştir. Demek ki sulh büyük bir ikramdır ama onu elde etmek için de onun altını doldurmak ve gerekli çalışmalarını yapmak lazım gelmektedir. Cenab-ı Hak bizleri her halimizin gerektirdiği kulluğu yapabilmeyi, savaşsa savaş, barışsa barış ama yine Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir barış ortamında İslam'ı güzel bir şekilde yaşayabilmeyi, anlatabilmeyi ve İslam'ın yayılmasına vesile olabilmeyi hepimize lütfetsin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.